Ayrım 37, Yaşam ve Yazgı 1. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 405. Oyun sırasında Darenski mavi gözlü kadının eşi olmuştu. Pek çok şey açıklık kazandı. Oyundaki ortağının adı Alla Sergeyevna'ydı. Daha genç olan ikinci kadın karargahın revirinde çalışıyordu. Rütbesi belli olmayan dolgun suratlı, adı Volodya olan genç adamın komutanlıktan biriyle akrabalığı vardı ve askeri kurulun yemekhanesinde aşçı olarak çalışıyordu. Darenski Alla Sergeyevna'nın gücünü hemen hissetti. Odaya girip çıkan insanların ona karşı davranışlarından belliydi bu. Anlaşılan ordu komutanı Alla Sergeyevna'nın Darenski'nin ilk başta düşündüğü gibi aşığı değil, yasal kocasıydı. Volodya'nın onunla neden bu kadar senli benli olduğunu anlayamadı. Ancak daha sonra birden zihni açılan Darenski, Volodya'nın komutanın ilk karısının kardeşi olduğunu tahmin etti. Komutanın ilk karısının hayatta olup olmadığı, komutanın ondan resmen boşanıp boşanmadığı tam olarak anlaşılmadan kaldı. Klavdiya adlı genç kadın görünüşe göre askeri kurul üyesiyle yasal bir evlilik içinde değildi. Alla Sergeyevna'nın onunla konuşmalarında bir kibir ve tebeden bakış seziliyordu. ''Seninle oturup kağıt oynuyoruz, birbirimize sen diyoruz ama seninle birlikte içinde bulunduğumuz savaşın koşulları bunu gerektiriyor.'' diyordu sanki. Ama Klavdiya da Alla Sergeyevna'ya karşı bir üstünlük duygusu vardı. Darenski'ye göre genç kadın hemen hemen şöyle diyordu. ''Evli olmasam da bir savaş sevgilisiyim ama ben askeri kurul üyesi sevgilime sadık kalıyorum. Sense yasal eş olsan bile hakkında bazı şeyler biliyoruz. Savaş sevgilisi sözcüklerini bir söyle de gör bakalım.'' Volodya Klavdiya'dan çok hoşlandığını gizlemiyordu. Onun Klavdiya'ya karşı tavrı da yaklaşık olarak şöyleydi. ''Benimki umutsuz bir aşk. Benim gibi bir aşçı nerede, askeri kurul üyesiyle boy ölçüşmek nerede? Ancak aşçıysam da seni saf bir aşkla seviyorum, kendin de hissediyorsun. Sadece gözlerine bakabilsem, askeri kurul üyesinin seni neden sevdiyse umurumda bile değil.'' Darenski bu kağıt oyununu iyi bilmiyordu. Alla Sergeyevna onu koruması altına aldı. Bu zayıf yarbaydan hoşlanmıştı Alla Sergeyevna. ''Yarbay, size minnettarım.'' diyordu kağıt dağıtırken elleri çarpıştığında. ''Bağışlayın Tanrı aşkına.'' diye bir şeyler geveliyordu ağzında. Burnunu eliyle silen, sonra da elini mendiline silen Volodya'ya sıkıntıyla bakıyor, diğerlerinin esprilerine kibar bir şekilde gülümsüyor, kendisi de çok güzel espriler yapıyordu. Alla Sergeyevna Darenski'nin esprilerinden birini dinledikten sonra şöyle dedi. ''İnce espri, hemen anlayamadım. Bu bozkır yaşamı yüzünden aptallaştım da biraz.'' Sanki ona aralarında sadece ikisinin katılabileceği, içini ürperten bir erkekle bir kadının biricik özel ve önemli konuşmasının başlayabileceğini anlatırcasına, daha doğrusu hissettirircesine alçak sesle söylemişti bunu. Darenski hata yapmaya devam ediyordu. Alla Sergeyevna onun hatalarını düzeltiyordu. Bu sırada aralarında bir başka oyun doğuyordu ve bu oyunda Darenski artık hata yapmıyordu. Bu oyunu incelikleriyle biliyordu. Aralarında evet, maçayı tutmayın elinizde, atın atın korkmayın, acımayın elinizdeki koza sözlerinden başka hiçbir şey söylenmemiş olsa da Alla Sergeyevna, Darenski'nin bütün çekici yanlarını, yumuşaklığını, gücünü, ölçülülüğünü, küstahlığını, çekingenliğini biliyor ve takdir ediyordu. Alla Sergeyevna hem bu özellikleri Darenski'de gizlice gözlemlemesi hem de Darenski'nin bunların hepsini ona göstermeyi başarmış olması yüzünden bunları hissediyordu. Alla Sergeyevna da Darenski'nin onun gülümsemesine, ellerinin hareketlerine, omuz silkişine, gabardin kumaştan asker gömleğinin altındaki göğüslerine, bacaklarına, tırnaklarının manikürüne yönelik bakışlarını anladığını göstermeyi başarmıştı. Darenski kadının sesinin hafif aşırıya kaçan yapmacık bir tek düzelikte ve gülümsemesinin alışılmıştan daha uzun bir gülümseme olduğunu, sesinin tatlılığını, dişlerinin beyazlığını, yanaklarındaki gamzeleri değerlendirebilecek kadar hissediyordu. Darenski ansızın gelen bu duyguyla heyecanlanmış ve sarsılmıştı. Hiç alışamıyordu bu duyguya. Her defasında ilk kez hissediyormuş gibi geliyordu. Kadınlarla ilişkide sahip olduğu büyük deneyim alışkanlığa dönüşmüyordu. Deneyim ayrı şeydi, aşk heyecanı ayrı şey. Sahte değil, gerçek kadınseverler böyle kendini gösterirdi. Her neyse, Dahrenski o gece ordu komuta noktasında kaldı. Sabah çok az konuşan Stalingrad'la cephe haberleriyle, Stalingrad'ın kuzeybatısındaki durumla ilgili kendisine tek bir soru sormayan kurmay başkanı Albay'a uğradı. Konuşmadan sonra Dahrenski kendisini müfettişlere özgü merakını kurmay Albay'ın pek az tatmin edebileceğini anladı. Görevi yerine getirdiğine ilişkin belgeyi imzalamasını rica etti ve birliklere doğru yola çıktı. Kollarında ve bacaklarında tuhaf bir boşluk ve hafiflikle, tek bir düşüncesi, tek bir isteği olmaksızın tam bir doygunlukla boşluğu içinde buluşturarak arabaya bindi. Çevredeki her şey daha dün o kadar hoşuna giden gökyüzü, yabani buğdaylar ve bozkır tepeleri yavan ve boş görünüyordu. Canı şoförle şakalaşmak ve konuşmak istemiyordu. Dahrenski'nin yakınlarıyla, hatta sevdiği ve saydığı annesiyle ilgili düşünceleri sıkıcı ve soğuktu. Çölde Rus topraklarının kıyısındaki çarpışmalarla ilgili düşünceler heyecan vermiyor, içinde istek uyandırmıyordu. Dahrenski arada bir tükürüyor, başını sallıyor ve anlamsız bir şaşkınlıkla "Ne kadın!" diye mırıldanıyordu. Bu dakikalarda bu tür gönül maceralarının sonunun iyiye varmayacağına ilişkin pişmanlık dolu düşünceler kafasında harekete geçiyor. Bir zamanlar Kupri'nin bir kitabında mı, yoksa bir çeviri romanda mı okuduğunu anımsamadığı, aşkın kömüre benzediğine, kızgınken yaktığına, soğuyunca elini kolunu is yaptığına ilişkin sözler aklına geliyordu. Ağlamak istiyordu. Sırf ağlamak da değil, hüngür hüngür ağlamak, kendi isteğiyle bu hale gelmediğini, yazgının zavallı bir yarbayı aşk konusunda bu duruma getirdiğini birilerine anlatmak istiyordu. Sonra uyudu. Uyandığı zamansa birden, ölmezsem dönüş yolunda Arloçka'ya mutlaka uğrarım diye düşündü. 70. Bölüm. Çalışmadan dönen binbaşı Yerşov, Mostovoskoy'un ransasının yanında durdu. Amerikalı radyo dinliyordu dedi. Stalingrad civarındaki direnişimiz Almanların hesaplarını bozuyor. Alnını kırıştırdı ve ekledi. Moskova'dan bir haber daha var. Komintern'in lağvedilmesiyle mi ilgiline? Mostovoskoy, Yerşov'un bulanık, soğuk ilkbahar seline benzeyen zeki gözlerine bakarak "Ne diyorsunuz siz, aklınızı mı kaçırdınız?" diye sordu. "Belki de Amerikalı karıştırmıştır," dedi Yerşov ve tırnaklarıyla göğsüne vurmaya başladı. "Belki tam tersine, Komintern genişliyordur." Mostovoskoy tüm toplumun ideallerinin, tutkularının, düşüncelerinin adeta diyaframı, sözcüsü olmuş, epeyce insan tanımıştı yaşamında. Bu insanlar Rusya'daki tek bir ciddi olaya bile öyle bakıp geçmemişlerdir. Yerşov'da kamp toplumunun düşünce ve ideallerinin bu türden bir sözcüsüydü. Ancak Komintern'in lağvedileceğine ilişkin söylenti kampın düşünce ustasının hiç ilgisini çekmiyordu. Büyük bir askeri birliğin siyasi eğitimini yürüten Tugay komiseri Osipov da bu habere karşı aynı şekilde ilgisizdi. Osipov şöyle dedi. "General Gutsman'a komiser yolda sizin enternasyonal eğitiminiz yüzünden firarlar başladı. Oysaki halkı yurtsever bir ruhla, Rus ruhuyla eğitmek gerekir," dedi. "Nasıl olacakmış? Tanrı için mi, çar için mi, vatan için mi?" diyerek güldü Mostovoskoy. Osipov sinirli bir şekilde esneyerek "Hepsi de saçma," dedi. "Burada mesele Ortodokslukta değil, mesele Almanların diri diri derimizi yüzmeleri, Mostovoskoy yoldaş." Ranzanın üçüncü katında yatan Rusların Andriyushka dedikleri İspanyol asker bir tahta levhanın üzerine Stalingrad yazmıştı. Ve gece bu yazıya bakıyor, sabah ise barakada dolaşan kapoların bu ünlü adı görmemesi için arkasını çeviriyordu. Binbaşı Kirilo Mostovoskoy'a "Beni işe sürmedikleri zamanlar ranzaların üstünde debeleniyordum," dedi. "Şimdi ise gömleğimi yıkadım ve iskorbüte karşı çam yongaları çiğniyorum." İşe her zaman şarkı söyleyerek gittikleri için neşeli çocuklar diye adlandırılan ceza birliğinde görevli SS'ler ise Ruslara karşı daha da büyük bir sertlikle yerli yersiz çıkışıyorlardı. Bir takım görünmez bağlar kamp barakalarının sakinlerini Volga kıyısındaki kente bağlıyordu. Ama işte Kominterni hiç kimse umursamamıştı. Bu sırada göçmen Çernetsov ilk kez Mostovoskoy'un yanına geldi. Boş göz çukurunu eliyle kapatarak Amerikalı'nın dinlediği radyo yayınından söz etmeye başladı. Bu konuşmaya gereksinimi o kadar fazlaydı ki Mostovoskoy sevindi. Kaynaklar genellikle yetkili değil dedi Mostovoskoy. Söylenti, hep söylenti. Çernetsov kaşlarını kaldırdı. Boş gözün üstüne şaşkın ve nevrastenik bir şekilde yukarı kalkan kaş çok kötü görünüyordu. Neden diye sordu tek gözlü menşevik. İnanılmayacak olan ne? Bolşevik beyler 3. enternasyonali kurdular. Tek ülkede sosyalizm denen teoriyi de yine Bolşevik beyler yarattılar. Bu bileşim özünde tam bir saçmalıktır. Isıtılmış buz. Georgi Valentinovich Plekhanov son makalelerinden birinde şöyle diyordu. Sosyalizm ya bir dünya sistemi, uluslararası bir sistem olarak var olabilir ya da hiç olamaz. Sosyalizm denen şey mi diye sordu Mostovoskoy. Evet evet, sosyalizm denen şey, Sovyet sosyalizmi. Çernetsov gülümsedi ve Mostovoskoy'un da gülümsediğini gördü. Birbirlerine gülümsüyorlardı. Çünkü öfkeli sözlerde alaycı nefret dolu ses tonlarında kendi geçmişlerini görmüşlerdi. Gençlikteki düşmanlıklarının sivri ucu adeta 10 yılların oluşturduğu kalın bir katmanı delmiş parlıyordu. Ve Hitler'in toplama kampındaki bu buluşma sadece yılların nefretini değil, gençliklerini de anımsatmıştı. Bu düşman ve yabancı kamp sakini Mostovoskoy'un gençliğinde bildiği ve sevdiği şeyi seviyor ve biliyordu. Birinci kongre dönemiyle ilgili öyküleri, sadece ikisinin kayıtsız kalmadıkları adları ne Osipov ne de Yershov değil, o anımsamıştı. Marx ve Bakunin'in ilişkileriyle yumuşak ve sert İskracılar hakkında Lenin'in ve Plekhanov'un söyledikleri ikisini heyecanlandırıyordu sadece. Gözleri görmeyen yaşlı Engels kendisini ziyarete gelen genç Rus sosyal demokratlara nasıl içten davranmıştı? Yerli Yuboçka Axelrod, Zürih'te nasıl bir baş belası olmuştu? Tek gözlü Menşevik Mostovoskoy'un hissettiği şeyi hissetmiş olacak ki gülerek şöyle dedi. Yazarlar gençlik arkadaşlarının karşılaşmasını dokunaklı bir şekilde tasvir etmişlerdir. Peki ya gençlik düşmanlarının, sizin ve benim gibi saçlarına ak düşmüş, canı çıkmış yaşlı itlerin karşılaşması? Mostovoskoy Çernetsov'un yanağında bir damla gözyaşı gördü. İkisi de anlıyorlardı, kamptaki ölüm uzun yaşamlarındaki her şeyi, haklılığı da, hataları da, düşmanlığı da kısa bir süre sonra kumla kaplayıp düzleştirecekti. Evet dedi Mostovoskoy, tüm yaşamı boyunca seninle düşman olan kişi ister istemez senin yaşamının da parçası olur. Tuhaf dedi Çernetsov, bu kurt çukurunda bu şekilde karşılaşmak. Birden şunları ekledi, buğday, çavdar, güneşli havada yağan yağmur, ne kadar büyülü sözcükler. Of, bu kamp korkunç bir yer dedi Mostovoskoy gülerek. Kampla karşılaştırınca her şey, hatta bir menşevikle karşılaşmak bile iyi görünüyor insana. Çernetsov kederle başını salladı. Evet, gerçekten de sizin için kolay değil. Hitlerizm dedi Mostovoskoy, Hitlerizm. Böyle bir cehennem tasavvur etmezdim. Niye hayret ediyorsunuz dedi Çernetsov, terör sizi şaşırtmaz. Sanki bir rüzgar aralarında ortaya çıkmış olan hüzünlü ve güzel şeyi alıp götürmüştü. Amansız bir öfkeyle tartışmaya başladılar. Çernetsov'un attığı iftira sadece yalanla beslendiği için korkunçtu. Sovyet düzeninin kuruluşuna eşlik eden sertlikleri, tek tek hataları Çernetsov genel bir kural derecesine yükseltiyordu. Mostovoskoy da aynı tavırla şöyle dedi. 1937'de bazı aşırılıkların olması, kolektifleştirme döneminde ise başarılardan başınızın dönmesi ve değerli yüce önderinizin biraz sert ve baskıcı olması işinize geliyor elbette. Oysa işin özü ters yönde. Stalin'i Lenin'in ardılı yapan da onun korkunç zalimliğiydi. Sizinkilerin yazmayı pek sevdikleri sözlerle Stalin bugünün Lenin'idir. Sizler köylülerin çektiği yoksulluğun ve işçilerin uğradığı haksızlıkların geçici bir şey olduğunu, büyümenin getirdiği zorluklar olduğunu sanıyorsunuz. Gerçek birer kulak, gerçek birer tekelci olan sizlerin köylüden kilosu 5 kapikten aldığı ve aynı köylüye kilosu 1 rubleden sattığı buğday sizin sosyalist yapınızın temel taşıdır. Bir menşevik, bir göçmen olarak siz Stalin, günümüzün Lenin'idir diyorsunuz, dedi Mostovoskoy. Bizler Pugaçov ve Razin'den başlayarak bütün Rus devrimci kuşaklarının mirasçısıyız. Razin'in, Dobrol Yubov'un, Gertsen'in mirasçısı, yurt dışına kaçan dönek menşevikler değil, Stalin'dir. Evet evet, mirasçılar, dedi Çernetsov. Kurucu meclis için yapılan serbest seçimlerin Rusya açısından ne demek olduğunu bilirsiniz. Binlerce yıllık kölelik ülkesinde, 1000 yıl boyunca Rusya 6 aydan birazcık daha fazla özgür kalmıştır. Sizin Lenin'iniz Rus özgürlüğünü mirasa almadı, onu yok etti. 1937 mahkemelerini düşündüğüm zaman bambaşka bir miras aklıma geliyor. 3. Şube Başkanı Albay Sudeikin'i anımsarsınız. Degayev'le birlikte komplolar sahnelemek, Çar'ı korkutmak ve böylece iktidarı ele geçirmek istiyordu. Ve siz Stalin'i Gertsen'in mirasçısı sayıyorsunuz, öyle mi? Sahiden salak mısınız siz, diye sordu Mostovoskoy. Sudeikin hakkında ciddi misiniz? Ya en yüce sosyal devrim, kamulaştırıcıların kamulaştırmaları, kapitalistlerin elinden alınan fabrikalar, imalathaneler, büyük toprak sahiplerinden alınan toprak, hiçbirini fark etmediniz mi? Bu kimin mirası, Sudeikin'in mi? Ya genel okur yazarlık, ağır sanayi, ya 4. sınıfın, işçilerin ve köylülerin, insan faaliyetinin tüm alanlarına girmesi, bu da mı Sudeikin'in mirası? Acınacak hale düşüyorsunuz. Biliyorum, biliyorum, dedi Çernetsov. Gerçekler tartışılmaz, açıklanır. Sizin mareşallerinizle, yazarlarınızla, bilim doktorlarınızla, ressamlarınız ve halk komiserlerinizle proletaryanın uşağı değildir. Onlar devletin uşağıdır. Tarlada ve atölyede çalışanları da sanırım artık patron saymıyorsunuzdur. Ne patron olurlar ama. Çernetsov birden Mostovoskoy'a doğru eğilerek, aramızda kalsın, hepinizin içinde bir tek Stalin'e saygı duyarım. Stalin sizin duvarcınız, sizler ise her şeyden iğrenen titiz adamlarsınız. Tek ülke sosyalizminin dayandığı temelin demir gibi sert terör, kamplar, ortaçağ özgü cadı avları olduğunu Stalin de biliyor, dedi. Mihail Sidorovich Çernetsov'a şöyle dedi. Azizim, bütün bu pisliği biz de duyuyorduk. Ama sizin bu konuda çok alçakça laflar ettiğinizi içtenlikle söylemek zorundayım. Çocukluğundan beri evinizde yaşamış, daha sonra da oradan kovulmuş biri bu şekilde iğrenç, kötü şeyler yapabilir ancak. Bu kovulan adamın kim olduğunu biliyor musunuz? Uşak! Çernetsov'a gözlerini dikerek baktı ve şöyle dedi. Saklamıyorum, ilk önce anımsamak istediğim şey 1903'te bizi ayıran şey değil, 1898'de birleştiren şey. Uşağın henüz evden kovulmadığı zamandan biraz söz edelim mi? Ama Mihail Sidorovich çok kızmıştı. Evet evet, tam olarak bu işte, kovulan, kaçan uşak, iplik eldivenleriyle. Oysa biz eldivenimiz olmadığını saklamıyoruz. Eller kan içinde, çamur içinde. Biz işçi hareketine Plehanov'un eldivenleri olmadan girdik. Uşak eldivenleri size ne kazandırdı? Sosyalistski Vestnik'inizdeki makaleler için hain Yuda'nın birkaç gümüş parası değil mi? Buradaki kamptaki İngilizler, Fransızlar, Polonyalılar, Norveçliler, Hollandalılar bize inanıyorlar. Dünyanın kurtuluşu bizim ellerimizde. Kızıl Ordu'nun gücünde. Kızıl Ordu özgürlük ordusudur. Öyle mi, diye sözünü kesti Çernetsov Mostovoskoy. Her zaman mı? Ya 1939'da Hitler'le anlaşarak Polonya'nın işgal edilmesine ne demeli? Tanklarınızla çiğnenen Letonya, Estonya, Litvanya. Ya Finlandiya'ya yapılan saldırı? Ordunuz ve Stalin küçük halkların elinden devrimin onlara verdiği şeyi zorla aldılar. Ya Orta Asya'daki köylü ayaklanmalarının bastırılması, Kronstadt ayaklanmasının bastırılması, bunların hepsi özgürlük ve demokrasi için miydi? Öde miydi? Mostovoskoy ellerini Çernetsov'un yüzüne doğru kaldırdı ve şöyle dedi. İşte onlar, uşak eldiveni olmayan ellerim. Çernetsov başını salladı. Jandarma almayı, Strelnikov'u anımsar mısınız? O da eldivensiz çalışırdı. Öldüresiye dayak attığı devrimcilerin yerine sahte itiraflar yazardı. 1937'ye neden gerek duydunuz? Hitler'le savaşa hazırlanıyordunuz. Bunu size Strelnikov mu yoksa Marx mı öğretiyordu? Leş kokan sözleriniz beni şaşırtmıyor, dedi Mostovoskoy. Başka hiçbir şey söylemiyorsunuz. Beni gerçekten şaşırttığınızı biliyorsunuz. Hitlerciler sizi neden kampta tutuyorlar? Neden? Bizden çılgınlık derecesinde nefret ediyorlar. Bu konuda her şey açık. Fakat sizi ve sizin gibileri Hitler neden kampta tutuyor? Çernetsov güldü. Yüzü konuşmanın başındaki görünüşünü aldı. Tutuyorlar işte, görüyorsunuz dedi. Bırakmıyorlar. Siz ricada bulunun, belki beni bırakırlar. Ancak Mostovoskoy espri falan istemiyordu. Bize karşı duyduğunuz bu nefretle bir Hitler kampında kalmamanız gerekir. Yalnız siz değil, şu adam da diyerek yanlarına yaklaşan İkonnikov morju gösterdi. İkonnikov'un yüzüne ve ellerine toprak bulaşmıştı. Mostovoskoy'un eline üzeri yazılı çamur içinde birkaç kağıt tutuşturdu ve şöyle dedi. Okuyun, belki yarın ölmüş olurum. Mostovoskoy kağıtları şiltesinin altına saklarken öfke içinde şöyle diyordu. Okurum, siz neden bu dünyayı terk etmeye niyetlendiniz ki? Ne duydum biliyor musunuz? Kazdığımız çukurlar gaz fırınları içinmiş. Bugün temellerine beton dökmeye başladılar bile. Demir yolu hattı döşenirken bununla ilgili bir söylenti dolaşıyordu dedi Çernetsov. Çernetsov etrafa bakındı ve Mostovoskoy Çernetsov'u ilgilendiren şeyin işten gelenlerin onun yaşlı Bolşevik'le nasıl teklifsizce konuştuğunu görüp görmedikleri konusu olduğunu düşündü. Büyük olasılıkla İtalyanlara, Norveçlilere, İspanyollara, İngilizlere bununla övünecekti. Ama hepsinden de çok Rus savaş tutsaklarını övünecekti. Peki biz çalışmaya devam edecek miyiz diye sordu İkonnikov morj. Bu korkunç şeyin hazırlığına katılacak mıyız? Çernetsov omuz silkti. İngiltere'de olduğunuzu mu sanıyorsunuz? 8000 kişi çalışmayı reddederse bir saatin içinde hepsi öldürülür. Hayır, ben yapamam dedi İkonnikov morj. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Çalışmayı reddedecek olursanız 2 dakika sonra vururlar sizi dedi Mostovoskoy. Evet dedi Çernetsov, bu sözlere inanabilirsiniz. Demokrasinin olmadığı bir ülkede greve çağırmanın ne demek olduğunu yoldaş iyi bilir. Mostovoskoy ile tartışmak Çernetsov'un keyfini kaçırmıştı. Paris'teki evinde kim bilir kaç kez söylediği sözler burada bir Hitler kampında kulaklarına yapmacık anlamsız sesler gibi gelmişti. Kamptakilerin konuşmalarına kulak kabartırken Stalingrad adını sık sık yakalıyordu. Bu ad olsa da olmasa da dünyanın yazgısının ona, yani Stalingrad'a bağlı olmasını istiyordu. Genç İngiliz Çernetsov'a zafer işareti yaptı ve sizin için dua ediyorum. Stalingrad çığın önünü kesti dedi. Çernetsov bu sözleri duyunca mutlu bir heyecan hissetti. Mostovoskoy'a biliyor musunuz dedi. Hayne sadece bir aptalın düşmana zayıflığını göstereceğini söylemiş. Tamam, ben bir aptalım. Siz tümüyle haklısınız. Ordunuzun sürdürdüğü savaşın taşıdığı yüce anlamı anlıyorum. Bir Rus sosyalisti için bunu anlamak ve bunu anlayarak sevinmek, gurur duymak, ıstırap çekmek ve sizden nefret etmek acı bir şey. Mostovoskoy'a bakıyordu ve sanki Çernetsov'un ikinci, gören gözü kan dolmuş gibi geldi Mostovoskoy'a. İnsanın demokrasi ve özgürlük olmadan yaşayamayacağını burada da mı anlamadınız yoksa? Evinizde bunu unutmuştunuz dedi Çernetsov. Mostovoskoy alnını kırıştırdı. Bana bakın, bu kadar hezeyan yeter. Mostovoskoy çevresine bakındı ve Çernetsov Mostovoskoy'un işten gelenlerin göçmen Menşevi'nin onunla konuştuğunu görmüş olmalarından telaşa kapıldığını düşündü. Büyük olasılıkla yabancıların önünde bundan utanç duyuyordu. Ama hepsinden çok Rus savaş tutsaklarının önünde utanç duyuyordu. Kanlı kör çukur Mostovoskoy'un gözünün içine bakıyordu. İkonnikov ranzanın ikinci katında oturan papazın çıplak ayağını tutup çekti. Kırık bir Fransızca, Almanca ve İtalyanca ile sormaya koyuldu. Que doit faire mio padre? Nous travaillons dans une fernitlungslager. Dipnot, ne yapmalıyım peder? İmha kampında çalışıyoruz. Gardinin kömür karası gözleri insanların yüzlerini inceliyordu. Tout le monde travaille là-bas. Et moi je travaille là-bas. Nous sommes des esclaves, dedi yavaş yavaş. Dieu nous pardonnera. Dipnot, herkes orada çalışıyor. Ben de orada çalışıyorum. Bizler köleyiz. Tanrı bizi bağışla. C'est son métier, diye ekledi Mostovoskoy. Dipnot, bu onun mesleği. Mais ce n'est pas votre métier, dedi gardi. Sitemle. Dipnot, ama sizin mesleğiniz değil. İkonnikov morj hızlı hızlı konuşmaya başladı. Öyle ya Mihail Sidorovich, sizin görüş açınızdan da öyle. Oysa ben günah çıkartmak istemiyorum. Seni mecbur edenler suçludur, sen kölesin. Özgür olmadığın için suçlu değilsin demeyin, ben özgürüm. Ben bir Vernichtungslager yapıyorum. Gazla öldürülecek insanların sorumluluğunu taşıyacağım. Hayır diyebilirim. Öldürülmekten korkmama gücünü kendimde buluyorsam hangi güç bunu yapmamı yasaklayabilir? Hayır diyeceğim. Je drenon, mia padre, je drenon. Gardinin eli Ikonnikov'un kır saçlarına dokundu. Donnez-moi votre main, dedi garde. Dipnot elinizi verin. Şimdi de çoban gururu yüzünden sürüden ayrılan koyuna öğüt verecek, dedi Çernetsov. Mostovoskoy da onun bu sözleri de başını sallayarak onaylamaktan kendini alamadı. Ancak gardi Ikonnikov'a öğüt vermiyordu. Ikonnikov'un kirli elini dudaklarına götürmüş öpüyordu. 37. ayının sonu. Sayfa 419.